Merhaba, Feminist Güzergah'ın bu bölümünde Afet İlçin, Feminist Dayanışma'dan Sezen Yılmaz ve Kırklama Kadın Dayanışması'ndan Tülay Korkutan aramızda. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Tam bir ay önce bugün büyük bir felaket yaşadık, deprem oldu. Hemen sonrasında da çeşitli kampanyalar düzenlendi. Aslında bunları hem deprem bölgesinde neler yapıldı, bundan sonra ne yapılacak, hem bunu konuşacağımız hem de hem mortarların olduğu, Afet İlçin Feminist Dayanışma bir mortar organizasyonu yapmıştı, hala yapmakta. Yine Kırklama Kadın Dayanışması da hem Afet İlçin Feminist Dayanışmanın içerisinde mortarlara destek verdi. Hem de bir taraftan kişisel olarak kendi dayanışma ağından yardım oraya dayanışmak için çeşitli hijyen kitleri gönderilmişti. Öncelikle ikiniz de gittiğiniz için de hem oradaki gözlemlerinizi merak ediyorum hem de böylesi bir felakette kadınların ve çocukların, LGBT artıların özel olarak neler yaşıyor? Yani bu böylesi bir afeti nasıl karşılıyor orası? Yani tüm halkı etkiliyor elbette ama kadınların özel olarak yaşadığı, LGBT artıların özel olarak yaşadığı, çocukların özel olarak yaşadığı neler var? Yine yani şöyle yapabiliriz, ilk sözü Tülay'a verebilirim.
Evet, aslında sen de ifade ettin. Yani 6 Şubat'ta gerçekten de neredeyse 15 milyonu etkileyen, o 11 kenti etkileyen büyük korkunç bir felaketi yaşamış olduk. Aslında biz yani en nihayetinde şeyi biliyoruz, yani bu zamana kadar 6 Şubat'tan sonra yapılanlar ve öncesinde yapılmayanlar. Bunlara daha çok girmeyeceğim ama hani en azından şimdiki şey açısından bakınca yani genelde şöyle oluyor, yani savaş koşullarında, afet koşullarında ya da akut bir durumda, yani genelde normalin dışında yaşadığımız bir durumda çocuklar, LGBT artılar, kadınlar diğer tüm kesimlerden daha farklı yaşamış oluyor o sürecin kendisini. Bunun elbette nedenleri var. Yani bugün bakınca biz hani hayatın her yerinde, hani iş yerinde, sokakta, evde de aynı şeyi yaşamıyoruz tüm kesimlerle. Elbette ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha derinleşmesi. Onun dışında eşitsiz ortamın, ayrımcı ortamın, o sürekli bunu körükleyen ortamlar oluyor ya da şiddet ortamının yaşandığı zeminler oluyor. 6 Şubat'ta da aslında bunu yaşamış olduk. Yani neredeyse 11 kentte de en azından gördüğümüz, işte tanık olduğumuz birçok, işte Sezen de kendisi de bahseder, Adıyaman'da bulunmuştu. Ben Hatay'a gittim ve birçok arkadaşımdan da biliyorum. Kadınlar açısından şöyle oluyor, hayatın bir şekilde hayatta kaldıysa, hani enkazda değilse, orada işte çadırdaki tüm yani ailesinde kim varsa o bireylerin bakımı, işte gıdası, işte onların yaşaması için de kadınlar seferber oluyorlar, çocuklarla ilgilenmek olsun. Bir diğer tarafı da, ya da işte deprem olduğunda işte aman annemi şey yapayım, aman bilmem kocam var, aman çocuğum var derken, ya da işte bizim hep kadınların üzerinde bedenlerini denetleyen bir yerde durduğu için bu patriarkanın kendisi, erkek egemen sistemin kendisi de, ay üstüme şöyle bir şey alayım da hani ne derler derken, aslında o deprem olurken ya da işte evden çıkması, bir anda belki de çıkması gerekirken çıkamıyor. Yani mesela arama kurtarmada olan arkadaşlarımızın tanıklıkları var. Yani kadınlar genelde işte erkekler, tabii ki bir sürü insan öldü. Bu şey değil, yani hani bir sürü insan yaşamını yitirdi. Ancak kadınlar açısından hep geride arkayı toparlama şeyi olduğu için ve daha çok fazla kadın aslında güvenli ve ölümle baş başa kalmış da oldu. O yüzden de yani bu dönemlerde gerçekten de şeyi çok iyi görüyoruz. Yani depremin kendisini, patriarkanın bir yüzünü bu koşullarda çok ciddi etkilenmiş oluyoruz ve gerçekten hayatımızı etkileyen bir yerde duruyor. İşte mesela hani hijyen ürünlerine ulaşamadık, ya da işte pet, işte tampon, ya da işte iç çamaşırı gibi. Yani çocuklar açısından da öyle. Yani afet ve böyle koşullarda çocuklar ve kadınlar için, LGBT'liler açısından güvenli yaşam alanı yok yani. Hani kısaca böyle ifade edeyim.
Ya ben de Afet İçin Feminist Dayanışma'dan doğru aslında gittim Adıyaman'a. Biz orada böyle bir kadın çadırı kurduk zaten, hani bunları biliyoruz. Ya Afet için feminist yaşamayı da anlatmaya gerek yok. Hani Tülay Yun ve senin de söylediğin gibi 40 Yama'dan örgütlü diğer kadın örgütlerine ya da bağımsız feministlere, birçok feministin, yani 400 küsur feministin olduğu bir oluşum aslında bu. Yani bizim farklı gidiş ve buradan aslında müdahale etmek, yani ne yapabiliyorsak onu yapmak gibi faaliyetlerimiz oldu şu ana kadar. Ya ben de ilk iki haftadan sonra Adıyaman'a gittim, giden ekipteydim. Yani bizim esas amacımız orada yerelde kadınların, özellikle kadınların ihtiyaçlarını tespit etmek orada. Çünkü Tülay çok güzel anlattı zaten, yani o patriarkanın etkisi kadınlar için çok katmanlı oluyor, çok daha farklı etkileri oluyor. Yani herkesin üzerindeki bu, herkese çok kötü etkileyen bu afetin hani farklı bir yüzünü görüyoruz orada. Ve böyle zamanlarda, o kriz koşullarında gerçekten destek olmaya gidilirken de aslında ikincileşen bir durum söz konusu oluyor. Bunu görüyoruz. O yüzden de orada hani öncelikle kadınlar olmak üzere LGBT artılar ve çocuklar, onların ihtiyaçlarını tespit etmek için aslında orada bulunmuştuk. Orada yani kendi deneyimlerimden, aslında Hatay'dan çok da farklı değil açıkçası. Hani Hatay deneyimlerini Tülay'ın anlattıklarını düşününce. Yani orada kadınların zaten, yani toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda zaten kadınların üzerinde bir hayatı yeniden kurma yükü var. Zaten evde de, hane içinde de organizasyonu kadın yapıyor. Çocuk bakımıydı, yaşlı, hasta bakımı. Yani hane üyesinin güne hazırlanması, yani hayata dahil olması gibi birçok şey zaten kadının üzerinde. Bu afet bölgesinde böyle kriz zamanlarında çok daha açığa çıkan bir şeye dönüştü. Yani mesela çadırlara ulaşıldığında, ya çadır ulaşabilen afetzedeler de çadırın organizasyonu yine kadının üzerineydi. Çadır düzenlemesi, o çadırda insanların nasıl ısınacağını, aile üyeleri nasıl ısınacağını düşünmesinden, yemek kuyruklarına girmeye, kaç kişilik alacak, onu taşıyacak çadıra vesaire. Böyle birçok şey yine kadının üzerindeydi. Yani toplumsal cinsiyet açısından bir farklı bir tarafı var kadınlar üzerinde, ama bir de ırkçılık açısından da farklı bir tarafı var. Çünkü Suriyeli göçmenlerin orada yerleşik olan ya da savaştan dolayı buraya gelen göçmenler, Romanlar özellikle, Roman kadınlar, Suriyeli kadınlar, mülteci kadınların bir de ekstradan ırktan dolayı, böyle ırkçılıktan dolayı maruz kaldığı şeyler de var farklı şekillerde. Yani bunun dışında kadınların sosyal anlamda çok fazla desteğe ihtiyaçları var. Psikososyal anlamda aslında çok fazla desteğe ihtiyacı var. Çünkü burada bir de devreye aslında güvenlik hissi de giriyor. Kurulabilen çadır kentlerde bile o çadır kentin güvenliksiz bir yerde olması, çünkü sonuçta gerçekten ortada bir yerde kurulan bir şeyden bahsediyoruz. O güvenliksizlik hissi, yani hem çocuklar açısından hem kendileri açısından, ırkçılıkla ilgili tarafı düşününce bir de bu taraftan böyle bir etkisi var. Kadınlar sosyal alana daha az gidiyor, ortak alana daha az gidiyor. Genellikle vakitlerini çadırda geçiriyorlar. Yani biz orada da kadınlarla konuşmak istediğimizde çadırlara gitmek zorunda kaldık. Çünkü erkekler genellikle dışarıda olabiliyorken kadınların hepsi çadırlardaydı. Ve çocuklarlaydı yani. O çocukların çünkü bakımı da hala onların üzerindeydi. Yani çocuk bakımında ekstra bir de şöyle bir şey giriyor benim hani hatırladığım kadarıyla. Yani hem kış koşulları hem kötü bir şey, yani çadırda kalmak, yani o evleri yıkılan insanlar, evlerine giremeyen insanlar çadırlarda kalırken o çocuğun uyuması gerekiyor. Ama hava çok soğuk, ama gıdaya ulaşımı çok zor, ama oyuna ulaşımı, güvenlik hissi derken aslında kadının zaten çocuk bakımı üzerindeyken bu kez ekstra bir şey daha yüklenmiş oluyor. Böyle bir farkı var mesela bir taraftan da. Şimdi bunları söyleyebilirim.
Siz konuşurken aklıma şey geldi. Haberlerde, yine çıkan haberlerde bir deprem bölgesinde bir kadınla konuşuluyor ve kadın şey diyordu. Yani yaşadıkları durum benzer yönleri var. Evet, herkesle. Oradaki tüm halk bundan etkilendi. Ama kadın şey demişti, yani tuvalete giderken evet, de başında bir hani birini götürmeye çalışıyorum. Çünkü şey yok, elektrik yok. Hı-hı. Ve bir taraftan da korkuyorum. Yani bir kadın olarak tek başıma gitmekten korkuyorum. Genelde de işte eşimi bir yerde bekliyor ya da başka çocuğumu bekletiyorum bir köşede falan gibi. Hani bu bile aslında belki o sizin o çerçevelediğiniz kadınların yaşadığı ekstra bir sorun.
Tabii mesela demin Sezen'in de ifade ettiği gibi, yani çok en nihayetinde şöyle, biz işte çeşitli kurumlar, dayanışmalar örgütledik. İşte bağımsız feminist arkadaşlarımız olsun ya da işte sivil toplum örgütleri, siyasi partiler. Ama hani bir taraftan da şu da var, yani orada hala, yani birçok bölgede de öyle. Yani gelişigüzel çadır şeyi kuruyorlar. Yani ne olduğu, nerede olduğu, yani ışıklandırmasının, altyapısının olmadığı bir yerde, nihayetinde kadınlar açısından da demin hani senin de ifade ettiğin gibi, kadınlar elektrik yok bir kere. Yani bir ay oldu bugün, 6 Şubat'ta bir ay olmuş oldu. Hala bölgede elektrik yok, hala su yok. Yani hijyenli, sağlıklı ortam hala sağlanmamış değil. Yani sağlanmış değil. O yüzden de kadınlar açısından gerçekten ilk başta en, yani en azından bizim açımızdan da birçok kurum açısından da ilk acil talepleri hani ve ihtiyaçları karşılamak üzerinden oraya, bölgeyle kurduğumuz şey öyle oldu. Yani nedir, işte gıdadır, işte barınma gibi. Hani ama sonrasında hani açığa çıkan başka durumlar da oldu. Yani bugün duş yok, yani sonuçta temiz suya ulaşım yok, içme suyuna ulaşım yok, elektrik yok. Onun dışında gerçekten çok ciddi hala çadır talebi var. Çünkü insanlar en nihayetinde şöyle, evi belki yıkılmış olabilir ama bahçesinden, serasından ayrılmayan insanlar var ve hani o nerede kurulduğu belli olmayan, nasıl güvenliği olmayan çadır kentlere gitmek istemiyorlar. Yani yaşam alanlarını bırakıp, oradaki serasını, bahçesini neyse bırakıp gitmek istemiyorlar. Ancak hala, yani bizler açısından da öyle, yani oradaki o yaşamı yeniden kurmak için ve aynı zamanda yaşamı yeniden kurarken de hani kadınların, çocukların, LGBT artıların gerçekten de kurduğumuz o yaşamın içerisinde, bunu tabii ki tek başına sivil toplum örgütleri değil, bunu aynı zamanda talep ettiğimiz bir yerde de, o yaşamı kurarken de kadınların yaşayabileceği yerden kurulması lazım. Yani bir plan yapılacaksa orada bugün, yani kadınların gerçekten de güvenli yaşayabileceği, çocukların, diğer tüm kesimler açısından da tekrardan kurulacaksa, o insanların işte bir ayda yaşadığı şeyi, deneyimlerini görüp gerçekten ona göre bir kent kurulması lazım. Neyse, ya da işte çadır kentin, konteyner kentin. Çünkü genelde şöyle oluyor. Yani biz işte hani afetle ilgili çeşitli koordinasyonlar kuruluyor, kriz masaları kuruluyor, bilmem neler yapılıyor. Hani ama orada hiç toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat eden, kadınların hayatını gerçekten etkileyebilecek bir yerde mi bu yaptığınız işler, hani gibi. İşte dediğin gibi, yani tuvalet problem, çünkü hani karanlık ortamda kadın tuvalete gidemiyor, yani gidemiyoruz zaten hani şey olarak da birçok etkisi var. Çünkü yani giderken başına ne geleceğini bilmiyor. Çok güvensiz bir ortam. O yüzden hani bunlar da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir kent yeniden kurulacaksa ya da işte bir çadır kent, konteyner, orada mutlaka çocuk, yani çocukların, kadınların ihtiyaçları ve güvenli ortamı sağlayacak bir yerde olması gerekiyor.
Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Hani bu hemen 7 Şubat'ta hemen bir dayanışma çağrısı olmuştu ve işte bu kriz anını toplumsal cinsiyet temelde olsun diye bir çağrıyla yapılmıştı. Bunun sonrasında çeşitli çalışmalar da oldu. Yani Kırklareli Kadın Dayanışması da kendi çevresindeki kadınlarla yaptı. Tüm diğer kadınlar gibi, yani tüm kadın örgütleri gibi. Yine Mortar'lar Afet için feminist dayanışma oldu. Biraz o şeyleri de anlatabilir misiniz? Yani neler yaptınız o ilk günlerde, ne gibi çalışmalarınız oldu ve sonrasında kadın çadırları da kuruldu. Oradaki işte neye faydası oldu o kadın çadırlarının? Nasıl bir etkisi oldu oradaki kadınlar için, çocuklar için, LGBT artılar için? Ve bundan sonra da ne olacak onu konuşabiliriz. Ama öncelikle burada o ilk günlerde, ilk haftalarda neler yapıldı? Sezen, seninle başlayabiliriz.
Yani dediğin gibi toplumsal cinsiyet boyutunu düşünerek aslında böyle feministlerin oluşturduğu bir şey için çağrı yapıldı. Yani öncelikle zaten ilk günlerde bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktu. Yani çünkü hani halk olarak aslında yoktu. Orada arama kurtarma çalışmalarının yürütülmesi gerekiyordu vesaire. Bunun için gönüllü olanlar da, yani afet gönüllüleri de gitti ve hani bunu yapabiliyorlardı. Biz de o süreçte ne yapabiliriz diye düşünerek aslında biraz alt gruplar da oluşturmuştuk. İşte bu, bunun hani sosyal medya ayağı, çünkü sosyal medyada da çok fazla, aslında sosyal medya çok yardımcı da oldu en başta ve sonrasında da. Depolar organize etme, talepleri alma, akut taleplere cevap verme, var olan depolardaki temel ihtiyaçlara destek olma, yani İstanbul'da bulunan depolarda çalışma gibi, aslında öncelikle bu İstanbul'da bazı faaliyetler yürüttük. Ya bunun dışında zaten yurt dışından da kadınlar vardı. O yurt dışından kadınlar da yurt dışında çağrılar yaptı. Oradan yine dayanışma göstermek isteyen çok fazla kadın olduğunu ve onların da bizimle ilişkiler nasıl ilişkilenebileceği üzerine koordinasyonda aslında biraz faaliyette oldular. Sonrasında yani şöyle bir şey var. Afet dönemlerinde ya da bu tarz kriz dönemlerinde ilk haftalarda çok fazla destek gidiyor. Yani inanılmaz destek gidiyor ama sonrasında bu azalıyor. Ya biz bunu daha önceki deneyimlerimizden, daha önceki kriz ve deprem deneyimlerimizden biliyoruz zaten. İlk zamanlardaki o dayanışma hissiyatı birazcık normalleşiyor ve o destekler aslında azalıyor. Biz biraz bunu da düşünerek uzun vadede neler yapabiliriz gibi yani önümüze bir şeyler koymaya da çalışmıştık. Yani bunun bir de aslında ya bu çok uzun vadeli bir şey ama bu süreç daha normal, daha sağlıklı bir yere evrildikten sonra başka depremlerde olabilir. Yani bu İstanbul'da da olabilir, başka yerlerde de. Böyle durumlarda neler yapılabilir, nasıl politikalar istenebilir gibi. Bu çok çok uzun vadeli şeyleri de düşünmek için aslında çok daha sonra belki aktif olabilecek şeylerde, hedeflerde aslında düşünmüştük. Onun dışında ya kadınlar bir de yani oraya gönüllü gidelim, kadın çadırı kuralım, bu kadın çadırı sürdürülebilir olsun diye de aslında hani bu sürdürülebilir bir şekilde ilerlesin istemiştik. Bu yüzden gönüllü formları çıkardık ve o gönüllü formlarını dolduran kadınlar arasından belirli periyotlarda orayı boş bırakmayacak ve istikrar da sürdürebilecek yani aktarımlarla sürdürebileceğimiz bir şey yapmaya çalıştık. Aynı şekilde bu Hatay'da da birden fazla çadır olmuştu orada da yani 40 yılının da vardı. Diğer kadın örgütlerinde çadırları vardı. Biz de burada yani Hatay'da çok fazla hani bizim arkadaşlarımızdan olanlar olduğu için biraz aslında gönül rahatlığıyla daha ikinci planda kalmış bir yere yönelmek istedik. O yüzden aslında Adıyaman'ı seçtik biz. Çünkü Adıyaman'ın gerçekten ilk birkaç gün hiç adı bile geçmemişti. Hiçbir sorun yokmuş gibi aslında ana akımda böyle lanse ediliyordu. Biraz ikinci planda kalmıştı. Biz de yani zaten Hatay'da arkadaşlarımız var, orada bir şeyler yürütüyorlar. O akıt süreci nasıl yönetebiliriz diye aslında Adıyaman'a yönelmiştik. Mortar'ı zaten anlattım, o Mortar'ın organizasyonu. O bitti, sonra Hatay için farklı bir Mortar organizasyonu gerçekleşti. Kadın çadırında iki hafta oluyor mu? Adıyaman'daki kadın çadırı.
Daha fazla bence. Mi? İki hafta, evet.
Değil mi? İki aynen. Hafta falan diyebiliriz. Zaman konusunda evet. Çok da net değil kafamız artık ama. Yani iki haftadır diyelim. İki üç haftadır orada bir kadın çadırı var. Orada hani bir ön ekip olarak oraya gidip oradaki hem temel ihtiyaçları tespit etmek hem de nereye kurabiliriz bu çadırı gibi bir hazırlık yapmıştık. Sonra da orada bir çadır kenti. Gönüllülerin aslında, gönüllülerin, STK'ların kurduğu bir çadır kenti orası. Orada kurduk. Çünkü kadınlar yani ne dertlerini anlatabiliyor, ne bu acısını yaşayabiliyor, ne birinden şikayet etmek istiyorsa edemiyor. Çünkü gerçekten üzerinde çok fazla yük var. Bir taraftan da erkeklerle birlikte istediği, ya mesela ped ihtiyacını ilk zamanlar özellikle kadınlar söyleyememişti. Ya bunu hem kendisi ifade edemiyor, bir erkek aracılığıyla ifade etmesi gerekiyor bazen. Dil konusunda sıkıntı var. Kürtçe olmasından dolayı mesela Kürtçe ya bir tane bir tercüman gerekiyor bir yandan da. Bu eğer aile üyesinden bir erkekse yine iletişimde zor, bunu söyleyemeyebiliyor. Karşıdaki gönüllüyse gönüllü Kürtçe bilemeyebiliyor. Böyle bir problem var. Yani zaten kendi o hijyenik temel ihtiyaçlarına ulaşamadığı bir zamandı. Biraz bunları da aslında hem bunları sağlamak hem de o psikososyal destek de olmak. Yani böyle çok böyle uzmanlaşmış insanlar değiliz tabii ki ama burada psikologlar derneğiyle ya da aramızdaki psikolog arkadaşlarla da birlikte bir şeyler yapmak üzere böyle bir şey yaptık. Bir de bence gönüllüler açısından en önemlisi de biz de mesela giderken yani gittiğimiz bölgede depremzede ya yani depremden etkilenen insanlarla nelerle karşılaşabiliriz? Yani çünkü karşımıza çok büyük felaket yaşayan insanlar var ve verdikleri tepkiler bu kadar olağanüstü bir durum için çok normal aslında ve bunlarla nasıl karşılaşabiliriz? Nasıl bunlarla ne baş edebiliriz üzerine videolar da izlemiştik ve çeşitli kılavuzlar hazırlandı. Yine videolar hazırlandı vesaire. Gönüllüler açısından da böyle bir ön bilgi gibi yani bilgi notu gibi şeyler de hazırladık aslında ve hazırlandı farklı kurumlar tarafından. Böyle yani bu hani kadınların o psikososyal ihtiyaçlarını biraz daha çok hani karşılamak amacıyla böyle bir çadır kuruldu. Yeni de kütüphane, yani kitaplık gibi bir şey yapılıyor oraya. Ben çocuklar için kitap toplama aşamasına geldi. Çünkü o çocukların oradan biraz uzaklaşması gerekiyor. Bu afetten, bu felaket hissinden biraz uzaklaşması gerekiyor. Yani şimdilik bunları söyleyebilirim.
Yani Sezen gerçekten de şeyi anlattı. Yani birçok işte afetle feminist dayanışma olsun, işte çeşitli kadın kurumları olsun. Onun dışında mesela HDP Kadın Meclisi, HDK Kadın Meclisi, TJA'lı kadınlar, Kürt Kadın Hareketi de önemli şeyler yaptılar ilk günden beri. Hani bölgedeki faaliyetleri açısından. İşte en son mesela 8 Mart için 1000 tane kit gönderdi, hijyen kiti gibi. Ya aslında çok ciddi bir dayanışma örgütlendi. Özellikle de kadın örgütlerinin, yani ben şundan çok etkilendim. Yani normalde kimse düşünmez yani. Hani bir tek yani saç tokası ve tarak yani. Bizim ihtiyaç listelerimiz de vardı. Yani diğer, hani anlatabiliyor muyum? Ve orada saç tokası ve tarağın ya da cımbızın, aynanın çok hani ihtiyaç olduğunu biz görmüş olduk. Yani 40 yama açısından da şöyle, yani zaten Hatay, Antakya bizim işte 2018, işte 10 Mart 2018'den beri hani orada çalışmamızın olduğu bir yerdi. Yani kadın arkadaşlarımızın olduğu bir yerdi. O yüzden de hani Hatay açısından ilk yöneldiğimiz yer biraz orası olmuş oldu. İki tane kadın arkadaşımız da hani enkazda kaldı ve yaşamını da yitirdi. Yani o yüzden hani biz ilk elden işte hızla oraya, bir zaten orada olan arkadaşlarımız da vardı. Yani depremzedelerdi ama aynı zamanda oradaki kadın arkadaşlarla birlikte de kendilerine de çalışmış da oldular. Tabii onun da çeşitli handikapları da vardı. Yani kadın çadırının gerçekten Sezen'in söylediği gibi, yani şey bile, hani çünkü ilk başlarda ben en azından gittiğimde tuvalet ve hani çeşitli şeyler çok, hala çok sıkıntı. Ama ilk başta çok sıkıntılıydı. Mesela pedini değiştireceği bir alan yok. Ya da işte hani çamaşırını değiştireceği bir alan yok. Ya da işte hani sohbet edebileceği bir yer yok. Ya da dağıtımcılar genelde çeşitli, yani bizim kendi işte sol sosyalist grupların olsa bile dağıtımcılar erkek oluyor. Hani oradan kendi ihtiyacını gidip söyleyemiyor kadınlar. Yani bunun, bu bir gerçeklik sonuçta. Hani bunu niye söyleyemediğini hani biz biliyoruz, hani bir sürü şey birlikte. Ama bu gerçekliği biz nasıl çözüm üretebiliriz? Tabii ki kadın çadırı olması lazım. Tabii ki hani kadınların gerçekten iletişim kurabileceği kadınlar oluyor ve hani o hijyen kitine ulaşmak, pedi alabilmek, iç çamaşırını alabilmek. Ya biz orada işte ilk başta gittiğimizde şey yaptık, kitler oluşturduk ve o kitleri köylerdeki kadınlara işte ihtiyaç tespitinden sonra bize, hem bize başvuran hem işte bir bilgi gelen yerlere, işte dört kadındık. Şu aracımız vardı, mobil araç. Şoförümüz de kadın arkadaşımızdı. Merkezden çıkıp köylerde kadınlara o hijyen kitlerini ulaştırdık. Hala şimdi de işte çeşitli iç çamaşırı, hijyen kiti ulaştırma ve hani ihtiyaçları nasıl daha farklı şey yapabiliriz. Ama bir taraftan da şu da var. Şimdi bu dayanışmanın kendisi devam ediyor. Yani peddir, hijyen gibi. Ve bir taraftan da orada insanlar, yani kadınlar yaşıyorlar. Ve oraya dair de şunu da yapmamız lazım. Ve yapılıyor da zaten. Mesela biz şimdi önümüzdeki süreçte, yani bu Mart'ın ortası, işte 3. haftası gibi 40 yam olarak oraya tekrardan hani buradan şöyle bir gidiş yapmış olacağız. Hala orada şeyimiz sürüyor ama hani buradan psikolog arkadaşlarımızın olduğu, işte onun dışında kadınlarla çeşitli aktiviteler yapabileceğimiz, resim, müzik ya da işte oradaki depremzede kadınlarla neler yapabiliriz, bunun tartışmasını yürütüyoruz. Onun dışında çocuklarla bir etkinlik yapabiliriz gibi düşündük. Kuaför arkadaşlarımız var, onlarla belki orada bir hani kadınlara iyi gelecek bir etkinlik yapabiliriz. Yani bir taraftan da gerçekten dayanışmanın dışında, aynı zamanda da orada gerçekten o afetin, o depremin, o enkazın yarattığı o umutsuzluğu, o kötü ruh halinin kendisini ancak böyle biz aşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten de birçok yerde, yani sadece Hatay için söylemiyorum, depremin etkilediği birçok yer açısından eğer buradaki dayanışmalar, yani örgütlenmeseydi, yani ilk elden oradaki o insanların gerçekten ihtiyaçlarını karşılayan bir yerde ya da hiç karşılamasa bile yanında duracak insanlar gittiğinde, yani o komple yıkılan bir kentte ve o kadar yakınlarını kaybetmiş insanların yani çıldırmaması mümkün değil. Yani o dayanışma olmasaydı eğer, gerçekten de hani öyle bir ortam, çünkü devletin hiçbir şeyi yok, yani hiçbir etkinliği yok, hiçbir oraya dair hiçbir planı yok. bunu hani yapamadığımı bilmem ne üzerinden bilinçli olarak da zaten hani kendisinin insana dair bir şey olmadığı için o yüzden de bu dayanışmaların kendisi sürdürülebilirliği olan bir yerde durmalı. Aynı zamanda da hani çünkü sonuç olarak hala kent yıkık ve ihtiyaçlar hala çok ciddi yerde duruyor. İşte sudur, barınma, çadır, hijyen ürünlerinin ulaştırılması. O yüzden bunun kendisinin sürekli devam etmesi gerekiyor. Şey önemli yani Sezen'in söylediği gibi yani ilk başta bir çok ciddi bir muazzam bir dayanışma örgütlendi. O çok önemliydi. Ancak bunun biraz seyri düşmüş oldu. Bundan sonrası açısından mutlaka biz o seyri biraz daha yükseltmeye ihtiyacımız var. Bunu da ancak bizler yapabileceğiz.
Aslında hani son olarak neler yapılabilire biraz da girmiş oldunuz. Çünkü birçok şehri, yani şehirleri terk edenler var ama gösteriyor ki birçok kişi sadece o afet bölgesinden biraz böyle kurtulmak hissiyle de şehri terk edenler oldu. Ve çoğu kişinin yani gördüğüm ve o izlediğim verilerden ya da yapılan çalışmalardan geri dönmek üzere. Yani hiçbirisi gittiği şehirde ömür boyu kalacağım diye gitmiyor. Bir süreliğine akrabasının yanına gidiyor. Ya da bir süreliğine daha kendini iyi hissedebileceği, toparlayabileceği kendini bir başka şehre gitmiş oluyor. Ama görüyoruz ki tekrar gelecek ve şehirlerimizi tekrar kuracağız. Bunun için hani aslında söylediniz ama son olarak neler planlıyorsunuz ve hani bunları gerçekleştirmek için yani böyle uzun vadeli bir planınız oldu mu ya da neler yapacaksınız? Kısaca hani söylemediklerinizin dışında varsa eklerseniz sevinirim.
Ben şey söyleyebilirim. Tülay ne derse hepsiyle birlikte. Ya orada LGBT artıların inanılmaz sorunları var gerçekten. Yani kadınlarla birlikte ortak alanlarda çok fazla güvensiz hissediyorlar. Kendi ihtiyaçlarını söylerken, taleplerini söylerken söyleyemiyor çoğu hatta. Yani bunları ya çok fazla deneyime de denk geldik. Yani deneyim aktarımına da denk geldik. Yani LGBT artılarla dayanışmak çok önemli. Yani hani kadınlarla evet bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hani LGBT artılarla da yapmaya çalışıyoruz ama bu dayanışmanın büyümesi gerektiğini düşünüyorum ben. Belki hani bu bir ek olabilir. Yani diğer taraftan evet biz dayanışma örgütlüyoruz ama mesela şebeke yani şehir dediğimiz şey şebekeden oluşuyor. Bunun suyu var, elektriği var, enerjisi var, ısıtması bilmem nesi var. Bunlar bizi aşan şeyler aslında ve bizim değil yani bizim bir devletimiz var. Bu devletin görevi zaten bu. Bu yönde ne o çağrılarımız da aslında o daha eylemsel faaliyetler de devam ediyor bir taraftan. Yani bir taraftan o dayanışmayı örgütlemeye, kadın çadırını sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz. Yani bunun dışında ben şeyi kabullenemiyorum. Yani devletin bu kadar ortada olmamasını kabullenemiyorum. Çünkü devlet şiddette var, baskıda var, 8 Mart'larda var, önümüzde var. Her şeyde kötü olan her şey de karşımızda ama böyle bir durumda aslında karşımızda yani ya karşımızda yine karşımızda var dayanışmaları engelleyerek kayyumlar atayarak onu ya, ve hani destek olmayarak aslında var biraz yani sadece bizle ilgili bir durum değil yani biz dayanışmayı zaten hepimizin sorumluluğunda bu. Çünkü bence hepimiz bunun etkisinin altındayız. Biz bu dayanışmayı sürdüreceğiz ama devletin, kurumlarının, iktidarın bunların hepsinin gerçekten artık sağlıklı bir politika yürütebilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet. Yani Sezen'in söylediklerine katılarak, yani ek olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten de yani bundan sonrası açısından yani sadece tek başına 11 kent açısından değil mutlaka şu an en elzem oradaki o altyapı sorunlarının, oradaki insanların gerçekten güvenli yaşayabilecekleri bir önceki konuşmamda da söyledim. Yani genel olarak bütün insanların ama özelde de LGBT artıların, kadınların, çocukların güvenli yaşayabileceği bir çadır kentin, konteynerin ama insanların şu talebi de varsa bunu da gören. Yani ben o konteyneri kente gitmek istemiyorum, çadır kente gitmek istemiyorum. Kendi evimin bahçesinde yaşayabileceğim ve hani bunun altyapısını kurabileceğim bir yerde olsun. Bunu da gören bir yerde aslında oradaki o yaşamın yeniden kurulması lazım. Aynı şekilde de hani çocukların gerçekten o ortamdan yani o afet ortamından çıkabileceği psikolojik olarak da çeşitli etkinliklerin yapıldı. Bunu yapılıyor zaten ama bunun sürdürülebilir olması, devam ediyor olması gerekir. Aynı şekilde kadın çadırları açısından da öyle. Onun dışında da şunu hani ifade edebilirim. Tabii ki bizim sadece tek başına bunu biz yapamayız. 11 kent açısından da öyle ama genel olarak Türkiye açısından yani birçok yer açısından da yani bu 6 Şubat en nihayetinde bize şunu göstermiş oldu diye düşünüyorum. Yani bir kez daha bulunduğumuz yerde yani neredeysek yani mahallemizde, sokağımızda gerçekten de o ağları kurmamız, dayanışma ağlarını kurmamız yani bunlar çok elzem hayati bir yerde duruyor. Yani biz tabandan bunları yapmazsak işte 6 Şubat'ta gördük yani neredeyse 4 gün kimse yoktu. Yani kimse derken devlet açısından, kurumları açısından yoksa gönüllüler, çeşitli dayanışma grupları, sosyalistler, devrimciler, feministler gittiler o ayrı ama biz bulunduğumuz yerde hani bunun kendisini öremediğimiz sürece o dayanışma ağlarını ya da işte kendimize hayatımıza gerçekten de hayatta kalacağımız mekanizmaları kurmadığımız sürece bu hani bir yerde sınırlı oluyor. O yüzden o tabandan insanların kendi özne oldukları ve kendilerinin sözünü ifade ettikleri yerler olması lazım. Ve burada da tabii ki bu yani birçok yer açısından da öyle. Yani yoksa öbür türlü gerçekten de çıkılamaz bir enkazın altında kalma halini biz yaşamış oluruz ve gördük. Yani bu 6 Şubat bize onu göstermiş oldu. O yüzden hani dayanışmanın kendisini bulunduğumuz her yerde kurmalıyız. Özellikle de 11 kent açısından da hani etkileyen 6 Şubat sürdürülebilir bir dayanışmanın aynı zamanda da çeşitli kurumların da mekanizmalarını harekete geçirecek zorlamalar yapmamız lazım. Yoksa öbür türlü gerçekten kendi kaderine tayin bırakılmış bir halkla, insanlarla biz baş başa kalmış oluyoruz. Böyle ifade edebilirim.
Katkılarınız için çok teşekkürler. Konuğumuz olduğunuz için programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.